bisiklet koydu ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığımların dağılmış için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Çay bizlerle birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu hafta sizinle pek çok konuyu konuşacağız ama ilk olarak kasık fıtıkları ile başlayabiliriz. Çocuklarda görülen kasık fıtıklarını bize kısaca bir anlatır mısınız?
Çocuklarda veya bebeklerde görülen kasık fıtığı erişkinlerden biraz farklı.
Evet.
Çocuğa da baktığımızda esas itibariyle çocuklar erişkinlerin küçültülmüş bir modeli değil. Kendine has fizyolojik, metabolik özellikleri var. Çocuklarda görülen fıtıklar da erişkinlerde görülen fıtıklardan farklı. Erişkinlerde bildiğiniz gibi daha çok ileri yaşlarda zorlanmaktan dolayı oluşabiliyor sıklıkla. Çocuklarda ise kasık fıtıkları genellikle doğumsal.
Evet.
Çok büyük bir çoğunluğu, tamamına yakını doğumsal. Bu testisin inişiyle de alakalı kasık kanalının açık kalması dolayısıyla ortaya çıkıyor. Kasık kanalının kapanmaması dolayısıyla esas orijini doğumsal olması bu yönüyle de erişkinlerden ayrılıyor. Hem oluş mekanizmasında farklılıklar var hem de tedavisi ve ameliyatındaki farklılıklar söz konusu.
Çocuklarda görülme sıklığı nedir kasık fıtıklarının?
Gününde doğan çocuklarda, normal miyadında doğan ve normal doğum ağırlığında doğan çocuklarda %1-3 oranında görülmekte. Erkeklerde daha sık görüyoruz kızlara göre. Düşük doğum ağırlıklı.
İşte az değil tabii %1 ile 3 arası.
Değil mi? Evet. Küçümsenemeyecek tabii. Bir oran. Yani doğum oranı tabii. Düşündüğümüzde %1-3 oranında görülüyor. Erkeklerde daha sık. Sağ tarafta biraz daha sık görüyoruz. Sağ kasıkta %60 oranında görülüyor.
Evet.
%30 oranında sol tarafı da %5-10'da iki taraflı görebiliyoruz kasık fıtıklarını.
Ne zaman tedavi edilmesi gerekiyor?
Kasık fıtıklarının tabii komplikasyonlarını düşünürsek diyeceğiz ki ya çocuk bu dursun sonra ameliyat yaparız. İşte öyle değil.
Evet.
Boğulma riski var. Fıtık zaten şu demek. Vücudun anatomik bazı bölgelerindeki açıklıklardan karın içerisindeki organların veya dokuların herniye olmasına, yer değiştirmesine biz fıtık diyoruz. Çocuklarda kasık fıtıklarında erkeklerde genellikle karın içerisindeki bağırsaklar,
evet.
Bağırsağı örten omentum dediğimiz yağ dokusu girebiliyor. Bunlar girip çıkıyorlar. Bir şişlik oluşuyor. Daha sonra kayboluyor. İşte problem tam da bu noktada oluyor. Küçük çocuklarda bu giren organların orada sıkışmasıyla bu organlarda boğulma.
Evet.
İnkarserasyon diyoruz tıp dilinde.
Evet.
Boğulma olabiliyor bağırsakta. Yine testise gelen kan damarları, sinirler, sperm kanalı da inguinal kanaldan geçtiği için bunlarda da bir sıkışma söz konusu olduğundan testisinde hayatiyetini etkileyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Bağırsağın boğulmasıyla 2 saat içinde müdahale edilmezse ciddi anlamda hayatı tehdit eden problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kasık fıtıkları dünyanın her yerinde acil değil ama acele.
Evet.
Yaşını kilosuna bakılmaksızın ameliyat edilmeli. Özellikle yaş küçüldükçe bu inkarserasyon riski de artıyor.
Evet.
Şimdi çocuklarda kasık fıtıklarının 1/3'ü ilk 6 ayda tanı alıyor. %90'ı 2 yaşa kadar tanı alıyor.
Evet.
İnkarserasyonun da yani sıkışmanın ya da boğulmanın da en sık görüldüğü dönem bu 2 yaş dönemi.
Evet.
Bu dönemde hastaların %10-20'si bize direkt inkarserasyonla gelebiliyor. O yüzden kasık fıtıkları görüldüğü anda ameliyat edilmeli. Kızlarda erkeklerden farklı olarak over dokusu, yumurta
evet.
Yani yumurta
evet.
Ve tüpler fıtık kesesinin içerisine girebiliyor. Bunların da orada sıkışma ihtimali var. Çok önemli. Erkeklerden biraz daha da fazla sıkışma. %27. O fıtık kesesinin içerisinde yumurta dokusu sıkışarak çürüyebiliyor.
Evet.
Bu nedenle kasık fıtığı görüldüğü zaman üzerinde ciddiyetle durulmalı. Toplumda genelde şöyle bir ön yargı var biliyorsunuz. Çocuk çok küçük, anesteziyi kaldıramaz, ameliyatı kaldıramaz diye. Asla böyle düşünmemeli. Aksine en kısa sürede mümkün olan en uygun şartlarda ameliyat etmek lazım.
Birçok hastalığın artık tanısı daha doğum olmadan konabiliyor.
Evet.
Kasık fıtıkları da bu gruba giriyor mu yoksa?
Evet. Şimdi testisin inişini tabii bir konuşursak, testisler 5. haftada hatta indiferent gonad var. Kız ya da erkek olacağı belli olmadığı için indiferent. 5. haftadan sonra Y kromozomu varlığında SRY geni, yani cinsiyeti belirleyen faktör, testis gelişmeye başlıyor.
Evet.
7. aya kadar karın içerisinde testis. Geç fetal dönemde, yani hamileliğin sonlarına doğru testis inişini gerçekleştiriyor.
Evet.
Ve bu dönemde zaten kasık kanalının tamamı açık. Dolayısıyla prenatal tanı burada söz konusu değil. Doğumdan sonra açık kalması.
Evet.
Normalde doğumdan sonra bu processus vaginalis dediğimiz kasık kanalı doğumdan sonra kapanıyor. Bunun testisi örten kısmı dışındakiler obliteri olarak kapanıyor. Şayet kapanmayıp da açık kalırsa bir ucu karın içerisinde, bir ucu da testislerde ya da torbada olan bir kanal şeklinde potansiyel bir fıtık kesesi oluyor. Dolayısıyla prenatal tanının bu hastalıkta çok yeri yok. Birçok hastalıkta tabii var.
Var ama bunda...
Biz de kullanıyoruz özellikle yeni doğan cerrahisinde ama kasık fıtığı doğumdan sonra ortaya çıkıyor. Bulguları da hani anneler dikkat etmesi açısından çocuk çok ağladığında ya da bezini açtıklarında sağ ya da sol kasık bölgesinde bir şişlik şeklinde kendini gösterir. Özelliği dokunduğumuz zaman veya dinlendiği zaman çocuk kendiliğinden kaybolması, aktiviteyle tekrar ortaya çıkması.
O zaman tabii şüphelenmek doktora gitmek gerekiyor.
Şüphelenip doktora gitmek gerekiyor.
Sadece belirti olarak hafif bir şişlik olması mı?
Evet. Bir de lokalizasyon itibariyle orada kaybolup tekrar ortaya çıkan bir şişlik bize neredeyse %100 doğrulukla fıtık tanısı koyduracaktır. Tabii ayrıcı tanısı da hidrosel su fıtığı ya da su toplanması da olabilir. Bunu tabii bir uzmanın ayırt etmesi gerekiyor.
Peki oradan hareketle bir de tabii karın bölgesinin anormallikleri olabiliyor. Abdominal duvar dediğimiz.
Evet.
İsterseniz ondan da biraz bahsedelim.
Tabii ki.
Devam edelim.
Göbek
onlar daha belirgin herhalde tabii. Tanı koyması daha kolay.
Tabii. Göbek fıtığı olabilir. Göbek fıtığı da çocuklarda sıkça rastlanan bir şey. Göbek fıtıklarında inkarserasyon, sıkışma, boğulma riski olmasına rağmen biz bunlarda erken cerrahi önermiyoruz. Çok büyük bir çoğunluğu bir yaşına kadar, neredeyse tamamı 3 yaşına kadar tamamen iyileşiyor. Bunun yanında karın ön duvarında görülen onfalosel ya da gastroşizis ya da demeyeyim de ve gastroşizis, onfalosel ve gastroşizis gibi karın ön duvarı anormallikleri diyoruz. Karın ön duvarının yeterli gelişmemesine bağlı olarak karın duvarında bir zarla özellikle umbilikus göbek bölgesinde bağırsaklar ve bazen karaciğerin yer aldığı onfalosel görülebilir. Ağır bir anomalidir. Özellikle çapı 4 santimden fazlaysa cerrahisinde de teknik zorluklarla biz karşılaşabiliriz. Buna kromozom anomalileri de eşlik edebilir.
Evet.
Kardiyovasküler anomaliler de eşlik edebilir.
O zaman
bunların da araştırılması,
check-up yapılması gerekiyor.
Mutlaka onfalosellerli hastalarda. Gastroşizis'te ise yine karın yan duvarında bir defekten, üzerinde zar olmadan bağırsakların dışarıda olduğu bir hastalıktır. Bu da mutlaka zaten tanısında bir güçlük yok. Bunlar da prenatal tanı koyabiliyoruz Oktay Bey.
Evet.
Oktay Bey.
Daha doğum olmadı.
Biz kendi hastanemizde yapıyoruz. Birçok konjenital anomali prenatal tanı koyuyoruz.
Hazırlıklı olmuyor tabii ona göre.
Tabii ki uygulanacak cerrahi açısından. Bunun bize tabii çok avantajları var prenatal tanının. İsterseniz onlardan da bahsedelim.
Çok iyi olur
Doğumsal anomalilerin prenatal tanısı bize birçok fayda sağlıyor. Öncelikle ailenin doğumda nasıl bir hastalıkla karşı karşıya kalacağını öğrenebiliyoruz. Hastalığı öğrenebiliyoruz. Doğumun şeklini belirleyebiliyoruz. Evet. Dev bir sakrakoksigel teraton ya da dev bir omfaleselle ya da gastroşiziste biz doğumu sezeryanla yapılmasını sağlayabiliyoruz. Hastanın uygun bir merkezde doğum yapmasını önerebiliyoruz. Yeni doğan yoğun bakım gerektiriyor bu tür hastalar. Ameliyatlara uygun merkezlerde yapılması gerek. Biz de bulunduğumuz merkezde duodenal atrezi, bronkojenik kist, omfalosel gibi birçok anomalide prenatal tanı koyduk. Ve bunu aileyi bilgilendirdik. Ve doğumunu hastanemizde yaptıktan sonra da bebeklerin ameliyatını gerçekleştirdik.
Tabii hamilelikte mutlaka o zaman kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bebeğin takibi.
Evet.
Ve ultrasonla evet. Değil mi? Veya diğer tekniklerle
evet.
Bakılması. Evet. Ve böylece hazırlıklı olunması ne anormallik varsa.
Evet.
Tabii bir de şunu görüyoruz. Allah kusursuz yaratmış. Allah ama böyle neler olabileceğini de gösteriyor. O da Allah'ın kontrolünde.
Evet.
Kromozom anomalileri, değişik anormallikler. İşte evet. Hamilelik sırasında bazı vitaminlerin eksik alınması. Birçok faktör evet. Rol oynayabiliyor herhalde.
Tabii ki. Evet. Tabii ki. Giderek artan oranda besin katkıları, boya maddeleri, radyasyon evet. Bu anomalilerin de görülmesini artırdığı öne sürülüyor. Biz burada bazen hastanın yaşam şansı da çok kısıtlı. Örneğin diyafragma hernilerinde solda görülen yaşam şansı çok düşük. Bazı sekeller kalabiliyor. Ya da bazı anormallikler hayatla bağdaşmıyor. Bunları çok erken dönemde gebeliğin sonlandırılması yoluna da gidebiliyoruz. Evet. Bu öyle öneriler. Tabii bu tek çocuk cerrahisiyle ilgili değil.
Pek
bir genetik uzmanı,
evet,
radyolog,
tabii.
Pediatrist gibi bir evet. Takım çalışmasıyla yapılıyor.
Ama şimdi tıp çok ilerledi. Siz bir şey gösterdiniz demin.
Evet.
Bebek şu büyüklükte maşallah.
800 evet. Gram değil mi?
Evet. Evet. Ameliyat yapmışsınız.
Ameliyatı olmuş.
Eskiden hayal bile evet. Edilmezdi bu tip şeyler. Böyle.
Evet.
Yani şu kadar evet. Büyüklüğü şöyle gösterebilirsin evet. izleyicilerimize.
Evet. Evet. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin çok gelişmesi,
evet.
Yeni doğan yoğun bakımıyla sadece ilgilenen uzman hekimlerin olması,
evet.
Bu konuda özel yeni doğan ameliyathanesi diyoruz, evet. Isıtılmış, anestezi bu işle ilgileniyor. Yine bir takım çalışması. Tabii son yıllarda evet. Özellikle bu tür hastalara müdahale
evet.
Ve survey şansını bize çok artırdı.
Evet.
Çok faydalı oldu gerçekten.
Yani çok büyük mucize hakikaten. Evet. Yani 800 gram bir bebeğin
tabii.
Anestezi alacak. İç organlarından ameliyat, bağırsak ameliyatı
evet.
Mıydı yaptınız?
Evet.
Yani
evet.
Çok önemli. Aynı zamanda çok
evet.
Riskli bir ameliyat.
Evet.
Ama Allah vesile ediyor sizi de. Yani başarıyla
evet, çok
sonuçlanan
şükür. Tabii
bir
ki,
ameliyat.
Tabii ki. Allah vesile evet. Ediyor. Ben eskiden hep düşünürdüm. Hani bazen insanlar da söyler. Bazı bebekler anormal doğuyor. Yani niye böyle doğuyor gibisinden. Şimdi ona baktığınızda normal bir bebek olduğu zaman ne kadar büyük bir mucizedir yani. Trilyonlar
tabii.
Verseniz belki sağlayamayacağınız bir şeyi
tabii.
Hiç farkında olmadan biz bebek sahibi, çocuk sahibi olabiliyoruz.
Evet.
Öte yandan bu tür anormallikler olduğu zaman mesela çocuk bir anal atrezi poposunun kapalı olması ya da özofagus atresiyle doğduğu zaman biz bundaki anormallikleri inceleyerek, araştırarak embriyolojik olarak ne kadar mucizevi bir şekilde işte anüsün kloakadan yani genital sistem, üriner sistem yani hep bir aradayken ayrıldığını ne kadar muazzam bir şekilde
tabii.
Geliştiğini evet, anlamamıza da yardımcı oluyor
evet,
çocuk cerrahisi evet. Açısından.
Her şey zıtlıklarla daha değeri iyi biliniyor. Allah
evet.
Hep öyle yaratmış.
Değil
yani
evet.
Böyle iyi var, kötü var. Hastalık var, sağlık var. Değil mi? Güzellik, çirkinlik. Onun da değeri daha iyi biliniyor. Öyle olmasaydı
evet.
İnsan değerini anlayamazdı. Hastalık da özel yaratılmış. Yani
evet.
Allah dileseydi olmazdı. Değil mi? İnsanın evet. Acizliklerini gösteriyor Allah.
Acizliklerini
her bakımdan.
Gösteriyor.
İnsan bütün günü bakıma ayırıyor. Hastalıklar
evet.
Var, yaşlılık var. Bunların hepsi imtihanın birer parçası.
Evet.
Bu sindirim sistemi tabii ağızdan itibaren çok sayıda anormalliği de olabiliyor. İsterseniz onlardan da bahsedelim.
Evet.
Ne zaman şüphelenilmesi gerekiyor? Nasıl tanı konuyor?
Evet.
Seyircilerimizi bilgilendirmek açısından.
Evet. Şimdi doğumsal anomaliler, sindirim sisteminin doğumsal anomalileri çok çeşitli tabii. Son yıllarda tanı oranı daha artıyor. Eskiden
evet.
Baya gözden kaçabiliyordu. Yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesiyle, bu alanda çalışan hekim sayısının artmasıyla artık daha fazla tanı koyabiliyoruz. Bizim sık gördüğümüz anomalilerden birisi özofagus atresi. Özofagus yemek borusu. Yemek borusu burada tam gelişmiyor. Kapalı oluyor. En sık gördüğümüz tipinde yemek borusunun üst ucu kapalı, tamamen kapalı. Alt ucu da, yani onunla birleşmesi gelen alt ucu da soluk borusuna açılıyor.
Evet.
Tabii,
trakeaya açılıyor. Evet. Yani karina dediğimiz bölgeye açılıyor. Bunun bulgusu, biliyorsunuz amniyon mayisi var. Bebek bunu yutuyor anne karnındayken. Hatta beslenmesini de sağlıyor. Bu yutamadığı için polihidramniyoz dediğimiz amniyon mayisi miktarında artma.
Evet.
Hani prenatal tanıdan bahsettik
ya.
Burada da polihidramniyoz özofagus atresi için bir ön haberci olabiliyor. Tabii deneyimli radyologlar tarafından.
Hamile hanımda nasıl bir belirtim?
Hidramniyoz, yani amniyon mayisi,
evet,
bebeğin sıvısı, içinde bulunduğu, yüzdüğü sıvı miktarı artıyor.
Artıyor.
Yutamadığı için polihidramniyoz diyoruz. Ve bu poşu da görebiliyorlar artık. Çok bu konuda deneyimli radyoloji uzmanları direkt bu poşu da görebiliyorlar. Prenatal tanısı mümkün. Bu dönemde eğer şans kaçarsa ağızdan tükürük gelmesi. Tükürüğünü yutamadığı için yutamıyor. Ne yapıyor? O kör poş, üstteki kör poş doluyor. Tükürüğü aspire ediyor ve dışarı. Bu da erken bir bulgu olabilir. Daha ilerleyen dönemlerde hem nefes borusuyla bağlantı kısımdan mide asidi geldiği için, hem tükürük yuttuğu için akciğerlerde yavaş yavaş bulgu oluşturmaya başlıyor. Gün geçtikçe başarı şansı azalıyor.
Evet.
Bizim
peki,
bulunduğumuz klinikte de 11
evet,
adet yaptık. Çok şükür bir tanesi vefat etti. Bu da 2000 gramın altındaydı. Diğerlerini sağlıklı annelerine teslim ettik. Özel merkezlerde, yani yeni doğan yoğun bakım ünitesinin olduğu ve bu işle uğraşan cerrahların olduğu merkezlerde
yapılıyor.
Evet.
Yine midenin çeşitli doğumsal anomalileri olabiliyor. Mide çıkış darlığı diyoruz. Mide çıkışında çeşitli işte pilor kısmı, midenin 12 parmak bağırsağıyla bağlandığı kısımda VEP dediğimiz içten tıkanıklıklar ya da tam atrezi, çeşitli tipleri var. Tıkanıklıklar ya da darlıklar
oluşuyor,
söz konusu olabiliyor. Yine 12 parmak bağırsağında duodenal atrezi diyoruz. 12 parmak bağırsağı atrezik, gelişmemiş oluyor, kapalı oluyor. Bu da yine prenatal dönemde, doğumdan önce ultrasonografiyle başarıyla tanı konulabiliyor. Double bubble sign diyoruz. İki havacivi, mide büyümüş oluyor, 12 parmak bağırsağı büyümüş oluyor. Bunlar da prenatal tanıyla tedavi edilebiliyor. Kliniğimizde de prenatal tanı koyduğumuz ve ameliyat ettiğimiz vakalarımız mevcut. Yine ince bağırsaklarda atrezi söz konusu olabiliyor. Atrezik segmentler.
Gelişmeme yani.
Evet. Gelişmeme, atrezi dediğim kapalı oluyor.
Evet.
Şey, ve bu ameliyat gerektiriyor. Tabii bunlar genelde intrauterin dönemde amniyos mayisinde yutamadıkları için seviyesine göre genelde bu bebekler düşük doğum ağırlıklı oluyor. Yani genelde 3000 gramın altında, 2 düşük doğum ağırlığı sık görülüyor bu bebeklerde. Tabii dikkatli bir şekilde tanı koyulması, erken tanı koyulması ve ameliyat edilmesi yaşama şansını artırıyor.
Evet. Ne zaman ameliyat edilmesi gerekiyor? Doğar doğar doğmaz mı?
Tabii ki doğar doğmaz, ama tanıda gecikmeler olmuşsa eğer, yeni doğan bildiğiniz gibi sıvı yönünden çok hassas. Sıvı kaybı olduğu zaman üçüncü boşluğa, elektrolit bozuklukları veya olay ilerlemesiyle sepsis gibi bir durumlar ortaya çıkmışsa, önce mevcut durumunu, sıvı ve elektrolit bozukluklarını, hemodinamisini bebeğin düzelttikten sonra ameliyat ediyoruz. Yine kalın bağırsakta bu tür anormalliklere rastlayabiliyoruz.
Evet. Ben göbek fıtıkları ile ilgili, konumuz değişti ama yine sormak istiyorum. Siz doğuştan oluyor, 3 yaşına kadar belki zamanla geçebiliyor dediniz. Eğer geçmezse de tedavisi cerrahi müdahale mi olmuş oluyor?
Evet, çok sınırlı vakada cerrahi müdahale oluyor. Bazen çok büyümüş olabiliyor. nadir de olsa, evet, sıkışma, bağırsak, evet, sıkışma şansı olduğu için nadir vakalarda operasyon gerekli olabiliyor ama çok büyük bir çoğunluğu
kendiliğinden geçiyor.
Kendiliğinden kapanıyor. Takip ediyoruz. Ha, evet. Burada ben şeyi de vurgulayayım. Genelde halk arasında bu para oraya konuluyor. Bozuk para, defektin olduğu yere.
Evet.
Ya da kuşak sarılıyor.
Evet.
Çok yanlış bir uygulama.
Evet.
Bu ancak oraya gelen, çıkan bağırsağın sıkışmasına sebep olacaktır. Kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Hiçbir şey yapmadan takip etmek gerekir.
Evet.
Ama inkarserasyon, yani bağırsağın oraya sıkışma şansını konusunda da aileleri, evet, uyarıyoruz. Bu genelde tabanı dar, çıkış yeri dar ama kesenin büyük olduğu göbek fıtıklarında daha sık oluyor. Çünkü taban mantar şeklinde.
Evet.
Çok fazla bağırsak girdiği zaman geri dönmesinde sıkıntı olabiliyor. Ama dediğim gibi cerrahisi nadir.
Başarı oranı nedir?
Başarı oranı eğer teknik yetersizlik yoksa %100'dür ve eşlik eden karın içi basıncını artıran, evet, faktörler, asit gibi, kitle gibi, evet, yoksa teknik olarak doğru bir ameliyat yapılıyorsa başarı oranı %100'e yakındır.
Maşallah. Göğüs kafesinin de anormallikler oluyor değil mi?
Toraks anormallikleri, evet.
Onları da bahsedelim mi biraz onlardan da?
Tabii ki. Göğüs kafesinin kendi doğumsal anomalileri olabilir. Bir de akciğerimizin, evet, doğumsal anomalileri var. Diyafragma hernileri, Bohtelek hernisi diyoruz. Göğüsle karnı ayıran zarın tam olarak gelişmemesi dolayısıyla posterolateral bölümünde, arka ve yan bölümündeki kısmının gelişmemesiyle intrauterin dönemde anne karnındayken karın içi organlarının göğüs boşluğuna geçmesi sonucu, evet, meydana geliyor. Intrauterin, yani prenatal tanısı mümkün. Burada basit bir fıtık gibi algılamamak lazım. Herniye olan organlar, karın içi organları o esnada gelişmekte olan akciğerlere baskı yaparak akciğer gelişimini de, evet, engelliyorlar. Ve, evet, akciğerde bizim hipoplazi dediğimiz hem akciğerin parenkiminde kendisini hem de vasküler damarsal bölümünde bir hipoplazi oluyor. Zaten hastalığın ağırlığını ve ciddiyetini de belirleyen bu akciğer hipoplazisi meydana geliyor. En iyi şartlarda bile %50-60 mortalitesi söz konusu, ölüm oranı söz konusu. Solda daha sık görüyoruz. Bu dediğim gibi anne karnında tespit edildiğinde gebelik de sonlandırılabiliyor. Aileye bilgi veriliyor.
Evet.
Akciğerin kendi bazı anomalileri var. Akciğerde işte kist gelişebiliyor.
Evet.
Akciğerin bir bölümü, mesela bronkojenik kist diyoruz. Bronş oluşumu esnasında, hava yollarının ve akciğerin oluşumu esnasında meydana gelen anomaliklerden bronkojenik kist dediğimiz kistler, evet, doğumsal kistler oluşabiliyor. Yine kistik adenomatoid malformasyon diyoruz. Akciğerin bir bölümünü, bir lobunu tutan bölümde normal akciğer dokusunun gelişememesiyle embriyonik bazı formasyonların kalmasıyla yine kistik çeşitli tipleri var. Ayrıntısı çok önemli değil. Akciğer dokusu gelişmiyor. Yine pulmoner sekestrasyon diyoruz. Bunda da akciğer dokusu gelişmiyor, normal akciğer dokusu. Nöroenterik kistler var. Çok büyük hacimlere ulaşabiliyor. Solunum sıkıntısı şey oluşturabiliyor. Evet. Çok büyük hacimlere ulaştığı zaman çocuklardaki göğüs kafesinin esnek yapısı dolayısıyla mediasten dediğimiz kalp ve ana damarların yerleştiği kısmı karşıya iterek kalbe venöz dönüşü bozabilip hayatı bile tehdit edebiliyor. Çok büyük olduğu zaman bu doğumsal kistler bazen büyüyerek, evet, veya kendileri enfekte olarak hayatı tehdit eden ciddi problemler rastlayabiliyoruz. Biz burada yine prenatal tanının önemini vurgulamak lazım.
Tabii.
Bizim nöroenterik kistli bir hastamız oldu. Kist o kadar büyük boyutlara ulaştı ki biz çok zor şartlarda, çok acil şartlarda, evet, almak zorunda kaldık hastamızı. Hı-hı. Halbuki bronkojenik kistli bir hastamıza prenatal tanı koymuştuk. Biz daha doğmadan biliyorduk. Ailesi biliyordu. Doğum yaptıktan sonra aldık. Bu iki hastayı karşılaştırdığımızda da prenatal Tanının önemi tabii, ortaya
erken
çıkmış
erken oluyor. Olursa müdahale, tanı.
Daha doğru, tabii daha güzel oluyor. Ailede ne beklediğini biliyor. Evet. Nasıl bir ameliyat olacağını biliyor.
Akciğer enfeksiyonlarından oluşan abselerle ilgili bu doğumsal bir anomali olmuyor.
Doğumsal bir anomali olmuyor. Evet. Çocuklarda o abseler parapnömonik.
Evet.
Efüzyon diyoruz. Zatüre pnömoni biliyorsunuz. Evet. Bu pnömoninin seyri esnasında ampiyem diyoruz. Akciğerde iltihaplanma evet. oluyor ve bunlar bazen akciğerin et dokusunu parenkimini eriterek abse
evet.
sebep evet. olabiliyor. Yine sepsis esnasında staf sepsisi diyoruz. Stafilokok dediğimiz bir tür bakterinin evet. sepsisi esnasında staf akciğeri dediğimiz yine bir tablo oluşabilir. Kistide hidatik akciğerde ve karaciğerde yerleşebilir. Bunlar da enfekte olduğu zaman abseye sebep olabilir. Abse tabii ki vücudun neresinde olursa olsun evet. tedavisi bunun uygun bir şekilde direne etmektir.
Evet.
Biz boşaltmak de öyle yapıyoruz yani. Zaten. Evet. Boşaltmak. Evet. Direne etmek, boşaltmak.
Çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri karın ağrısıdır. Yani her çocuğun mutlaka karnı ağrır. Buna bağlı rahatsızlıklar da gelişiyor. Biraz da bunlardan bahsedelim hocam. Evet. Çocuklarda karın ağrılarında nelere dikkat edilmesi lazım? Neden olur karın ağrısı?
Tabii yaş grubuna evet. göre önemli ama çocuklarda neredeyse en sık rastlanan semptom karın ağrısıdır.
Evet.
Biliyorsunuz okula gitmek istemeyenin karnı evet. ağrır, canı sıkılanın karnı evet. ağrır. Psikojenik karın evet. ağrıları da olabiliyor. Ama burada bizim çocuk cerrahisini ilgilendiren akut karın ağrıları. Yani tedavi edilmediği zaman hastanın hayatını tehdit edebilecek, akut evet. batına sebep olabilecek karın ağrılarından tabii söz etmek isteriz. Çocuklarda akut karına sebep olan patolojilerin çok büyük bir kısmını akut apandisit oluşturuyor.
Evet.
Akut apandisit. Ve bize gelen çocukların genelde çok büyük bir çoğunluğu perfora olmuş, gecikmiş, apandisit patlamış halde geliyor. O yüzden bundan bahsetmek uygun olur diye düşünüyorum.
Evet.
Apendiks ince bağırsakta kalın bağırsağın birleşim yerinde bir organ.
Evet.
Bir ucu kapalı, bir ucu bağırsağa doğru. Bağırsağın bir salgısı var biliyorsunuz, mukus dediğimiz gıdaların kayması için. Salgı yapıyor. İmmün sistemde rolü olduğu, bağışıklık sisteminde evet. rolü olduğu söyleniyor. Genellikle gayta taşlarıyla ya da oradaki lenfoid dokunun hiperplaze olması, büyümesiyle lümeninin tıkanması sonucu bulgular başlıyor.
Evet.
Lümeni tıkandığı zaman salgısını tam yapamıyor. Ve şişmeye başlıyor evet. apendiks organı. Bu dönemde bizim visceral ağrı dediğimiz yeri tam kestirilmeyen, bağırsağın gerilmesine bağlı bir ağrıdır visceral ağrı. Lokalize edilemeyen, yani yeri tam kestirilemeyen, varlığı ile yokluğu konusunda net bir şey söyleyemediğimiz, genellikle göbek çevresinde hissettiğimiz bir ağrıdır visceral evet. ağrı. Demek ki başlangıcı böyle başlıyor. Nasıl göbek çevresinde yeri tam kestirilemeyen, varlığı ile yokluğu tam ayırt edilemeyen yani bir rahatsızlık bir hissi. Bu dönemde çocukta iştahsızlık olabilir,
evet.
kusma olabilir de olmayabilir de genellikle yediklerini içerir tarzdadır başlangıç döneminde. Bunlar bizim için alarm işareti olmalı.
Evet.
Olayın ilerlemesine bakalım. Olay ilerledikçe organın daha fazla şişmesi, toplar damar venöz dolaşımının bozulması, atar damar dolaşımının evet. bozulması ve buradaki patojen bakterilerin, zararlı bakterilerin üremesiyle bağırsağın dış tabakasına kadar mikropların ilerlemesi perforasyon dediğimiz hadiseyi yol açıyor. İşte bu dönemde 48-72 saat 2-3 gün ama çocuklarda bazen daha erken evet. oluyor. Niye?
Evet.
Çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf, apendiks daha ince, omentum onu gelip sınırlayacak karın zarı daha evet. kısa gibi.
Evet.
Bu sefer dış tabakaya ulaşınca mikroplar biz ağrıyı sağ alt tarafta yani apendiksin lokalize olduğu yerde sağ alt tarafta duymaya başlıyoruz.
Evet. Evet, önce ağrı, göbek çevresinde başlıyor.
Evet, önce göbek çevresinde
sonra
başlıyor.
Evet.
Sonra sağ alt tarafa
evet.
parietal ağrı diyoruz artık.
Evet.
Lokalize edilebilen bir ağrı. Çocuk apendiksin yerini bilmez ama neresi ağrıyadığını parmağınızla gösterir evet. size. Parmağınızla evet. gösterir. Bu ağrının bu şekilde göbekten kasa doğru yer değiştirmesi de çok tipiktir. Anneler buna dikkat etsinler. Ve burada kusmanın şiddetlendiğini, iştahsızlığın çok belirgin olduğunu görebiliriz. Çocuğun genellikle çevreyle ilgisini kestiğini, karnını çok fazla hareket ettirmediğini, oyun oynamasını kestiğini, konuşmadığını, sizinle fazla iletişime geçmediğini görebilirsiniz.
Genelde hangi yaşlarda sık görülüyor? Akut apandis.
3 yaşından sonra her yaşta görülür. 3 yaşından önce görülen vakalar da bildirilmiş ama çok nadir. 3 yaşından sonra her yaşta görülebilir ve çocuk acile müracaat eden ve ameliyat gerektiren patolojisi olan başlıklardan neredeyse %85'inin yaklaşık sebebi akut apandisittir. Burada önemli bir nokta, ağrı kesici biz veriyoruz hemen. Tabii ağrısını kestiğimiz zaman bazen şey de veriliyor, antibiyotik de veriliyor. Bu biraz tabloyu geriletip ağrıyı kestiği için biz farkında olamayabiliyoruz. O yüzden çok çok önemli. Çocuklarda akut karın ağrısının, ani başlayan şiddetli karın ağrısının nedeni tam anlaşılmadıkça ağrı kesici verilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Burada laboratuvar olarak baktığımızda iltihap hücrelerinin arttığını görebiliriz. Çok yüksek düzeylere çıktığında 15-16 bin beyaz kürelerin. Ve beyaz kürelerden de bakterilerle alakalı nötrofil dediğimiz hücrelerin arttığını, hatta bu nötrofillerin genç şekillerinin artık sahaya sürüldüğünü. Bunlar da tanıya çok yardımcıdır. Günümüzde karşılaştığımız sık bir sorun, hastaya ultrasonografi yapılıyor. Eğer ultrasonografi normal derse apandisit olmadığı düşünülüyor.
Ama ultrasonografi, kan tablosu farklı yüksekse.
Bravo. Ultrasonografi çok iyi bir yardımcı tanı metodu. Ama tabii ki mutlaka öykü, yani bu ağrının bu şekilde tipik yer değişikliği, fizik muayene, biz dokunduğumuz zaman orada hassasiyet, defans almamız, laboratuvarda iltihap hücrelerinin artması,
hepsi bütün halinde,
iştahsızlık, hiçbir apandisit olan çocuk sabah kahvaltısını yapmamıştır genelde. Yani bunları da gözden
kaçırmamak
lazım. Ailelerin bu karın ağrılarını ciddiye alması lazım.
Peki karnı ağrıyan bir çocuk ne zaman doktora götürülmeli?
Eğer karın ağrısı istikrarlıysa ve şiddetliyse mutlaka hemen doktora götürülmeli. Veya geciktirilmemeli. Diyelim gece 3'te başladıysa geciktirilmemeli. Buna kusma, iştahsızlık gibi sindirim sistemi bulguları da eşlik ediyorsa bu daha bir alarm işareti.
O zaman hemen.
Daha da dikkat edilmeli. Tabii yaş grubuna göre değişik patolojiler karşımıza çıkabiliyor. Bir yaş altında invajinasyon dediğimiz bağırsak düğümüne sebep olan veya Meckel divertikülü veya kızlarda daha başka patolojiler. Ama özellikle ben akut apandisite vurgulamak istedim ki, çünkü 10 hasta biz ameliyat yapıyorsak 8 tanesi perfore olarak geliyor. Tabii bu çok önemli. Akut apandisite ameliyattan sonra karın içinde abse oluşması, bağırsaklarda yapışıklık oluşması, yara yeri enfeksiyonu gibi olumsuz gelişmeler ya da komplikasyonlar %2 oranındayken perforasyonla bu oran %50-60'lara çıkıyor.
Çok fazla artıyor.
O kadar önemli. Hatta kız çocuklarında steriliteye, kısırlığa sebep olabiliyor. Yapışıklıktan dolayı. Hatta ölüme sebebiyet verebiliyor. O yüzden akut apandisit üzerinde durmak istedim. Ya da ise karın ağrısını çok
önemli görmek gerekiyor.
Fazla. Burada vurgulamak istedim. Çocuk cerrahisi ihtiyaç.
Siz de daha tıp fakültesindeyken söyleyince tabii şimdi hatırladım. Genel cerrahi dersinde ilk anlatılan sebebi bilinmeyen karın ağrısına ağrı kesici verilmez. Yani bu çok önemlidir. Hemen ağrı kesici almaya çalışırlar. Halbuki bu çok yanlıştır. Veya karın ağrısıyla birlikte eşlik eden belirtiler olduğu zaman, işte diyare gibi başka, bunları durdurmaya çalışmak da yanlış oluyor. Önce sebebini bulmak gerekiyor.
Sebebini
çünkü
bulmak lazım.
Yetişkinler için de aynı şey geçer.
Tabii ki.
Karın ağrısı çünkü birçok sebebi olabilir. Sebebi bilmeden dediğiniz gibi ağrı kesici ve antibiyotik tedaviye başladığınız zaman onun belirtileri maskeleniyor ama o hastalık daha
sinsi
ve ilerleyici bir şeye giriyor. Daha
önemli
tehlikeli
bir kural olur. Gerçekten.
Onu hiç yapmasın da kimse bilir.
Evet.
Ben onu vurgulamak istedim.
Apandisit ameliyatları ama sonuçta basit diyebiliyoruz değil mi? Yani
tabii
sonrası
yani, doğru yapılınca bütün ameliyatlar basit. Doğru yapıldığı zaman, doğru tekniğe uygun, bilimdeki gelişmelere muhalefet etmeden, onları okuyarak, öğrenip, uygulayarak yapıldığı zaman bütün ameliyatlar kolay. Çok sık yaptığımız bir ameliyat ama neredeyse 10 hastadan 7-8'inde hem antibiyotik hem ağrı kesici verildiği için, bazen ultrason normalde 2-3 gün bekletildiği için ben özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Sonuçlarının ciddiyeti açısından mutlaka karın ağrılarını ciddiye alsınlar. Mutlaka bir çocuk cerrahının en azından görmesini ve takip etmesini aileleri sağlasın. Ultrasonun normal olması apandisit olmadığı anlamına gelmez. Bizim için asıl olan fizik muayene, laboratuvar bir bütün olarak değerlendirmektir. Evet.
Peki apandisit ameliyatı sonrasında ailelerin dikkat etmesi gereken bir şey var mı çocuklarda? Hemen yani birkaç gün.
Evet, yani şimdi bu tabii akut olursa zaten çok küçük bir yerden yapılıyor. Hem laparoskopik olarak yapılıyor hem açık ameliyat şeklinde. Çok küçük bir yerden yapıyoruz akut perfore değilse. Evet. Genellikle ameliyattan sonraki günde beslenmesine başlıyor ve taburcu oluyor. Tabii gıdaların verilmesi konusunda işte çok fazla birdenbire beslenmemesini, sıvı gıdadan katıya doğru gitmesini, yara yerine dikkat edilmesini, yara yerinde enfeksiyon açısından uyarıyoruz. Bu şekilde uyarılarda bulunuyor.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yani çok detaylı anlattınız ve güzel bilgilendirdiniz bizleri ve izleyenlerimizi.
Ben teşekkür ederim programa katılmamı sağladığınız için.
Estağfurullah.
Tüm izleyicilerimize de sağlıklı günler dilerim.
Teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada kordiyada çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi geçtiğim versiyon. Yaptığı olarak dağılmış bir sistem. Sistemde kapkaranlık sonrasında. Şu kadar bir hal edeceğim.